Ayrım 7.
Marcel, Lionel'ın amcaoğlu beni hızlı hızlı ıssız bir Paris'in içinden geçirdi. Şampere kapısının yakınlarında ışığı kırmızı kırmızı parlayan bir kahvenin tezgahında birer kahve yuvarladık. Pupet kliniğin bahçesinde bizi karşıladı. Bitti. Yukarı çıktık. Annemin yerinde yatakta yatan bu ceset o kadar beklendik ama o kadar akıl almaz bir şeydi ki. Eli, alnı soğumuştu. Hala oydu bu. Değişmeyecek yokluğuydu aynı zamanda. Bir gaz bezi çenesini tutuyor, kıpırtısız yüzünü çerçeveliyordu. Kız kardeşim Blome sokağındaki eve gidip giysiler getirmek istiyordu. Niye sanki? Töre öyleymiş. Biz uyumayacağız. Annemi dışarıda bir yere yemeğe gidiyormuş gibi giysiler, ayakkabılar giydirmeyi aklım almıyordu. Kendisinin de böyle bir şey dileyeceğini sanmıyordum. Ölüsünün ne olacağına ilgi duymadığını sık sık söylemişti. Bayan Kurno'ya uzun geceliklerinden birini giydirmek yeter dedim. Masanın gözünden halkayı alarak ya nişan yüzüğü diye sordu Pupet. Halkayı parmağına geçirdik. Niye mi? Bu yeryüzünde şu küçük altın halkaya artık hiç yer yoktu da ondan herhalde. Pupet'in ayakta duracak hali kalmamıştı. Artık annem olmayan o ölüye son bir kez baktıktan sonra kız kardeşimi hızla aldım götürdüm. Marcel'le birlikte doğum kahvesinin barında birer bardak bir şeyler içtik. Pupet anlattı. Saat 9'da N odadan çıkmış, öfkeli bir halle bir dikiş daha atmış. Kendisi için bunca şey yapıldıktan sonra gene böyle olsun. İnsan inciniyor doğrusu demiş. Kız kardeşim şaşkınlık içinde arkasında baka kalmış. Elleri buz gibi olduğu halde annem sıcaktan yakınıyor, biraz güçlükle solunuyormuş. Bir iğne yapmışlar, uykuya dalmış. Pupet soyunmuş, yatmış, eline bir polis romanı alıp okumaya çalışmış. Gece yarısına doğru annem kıpırdanmaya başlamış. Pupet'le hemşire yatağına yaklaşmışlar. Gözlerini açmış. Ne yapıyorsunuz burada? Niye kaygılı gibisiniz? Ben çok iyiyim. Karabasan görmüş olacaksın, ondan yanına geldik. Çarşaflarını düzeltirken Bayan Kurdo ayaklarına dokunmuş. Ölümün soğukluğu onları kaplamışmış bile. Kız kardeşim bana haber vermesi gerekip gerekmediğini kestirememiş. Bu saatte orada bulunmam aklı tümüyle başında olan annemi ürkütebilirdi. Gene yatmış. Saat 1'de annem yeniden kıpırdanmış. Canlı bir sesle babamın söylediği eski bir şarkının sözlerini mırıldanmış. Gidiyorsun, bırakıyorsun bizleri. Pupet ne münasebet seni bırakmıyorum demiş. Annem de hafif hafif anlayışlı bir halle gülümsemiş. Soluk alması gitgide güçleşiyormuş. Bir iğne daha yapıldıktan sonra biraz güç anlaşılır bir sesle ölümü sonraya bırakmalı demiş. Elimi mi bırakmalı? Annem hayır demiş ölümü. Ölüm sözcüğünün üzerine basa basa. Ulamış sonra ölmek istemiyorum. Ama iyileştin zaten. Daha sonra dalgınlık içinde bir takım saçma şeyler söylemiş. Kitabımı ortaya çıkaracak vaktim kalsın isterdim. Kimi emzirmek istiyorsa onu emzirsin. Kız kardeşim giyinmiş. Annem bilincini hemen hemen yitirmiş durumdaymış. Ansızın bağırmış. Boğuluyorum. Ağzı açılmış. Et kalmamış bu yüzde, gözleri kocaman, fırlak, bir kasınmayla komaya girmiş. Gidip telefon edin demiş Bayan Kurna. Pupet beni aramış, ben karşılık vermemişim. Santralci kız beni uyandırıncaya dek yarım saat zilimi çalmış durmuş. Bu arada Pupet artık bilinçsiz olan annemin yanına dönmüş, yüreği atıyormuş. Yastıklara yaslı, soluk alıyormuş. Donuk gözleri artık hiçbir şey görmüyormuş. Sonra gitmiş. Doktorlar mum gibi tükenip gidecek demişlerdi. Öyle olmadı. Hiç de öyle olmadı demiş kardeşim hıçkırıklar içinde. Hemşire aman hanımefendi diye karşılık vermiş. Emin olun pek zahmetsiz, pek sessiz bir ölüm oldu bu. Ömrü boyunca annem kanserden çok korkmuştu. Klinikte röntgen filmi çekildiği zaman belki de hala korkuyordu. Ameliyattan sonra ise bir an bile kanser aklına gelmedi. Gün olduğu yaşına göre pek sert bir sarsıntıya dayanamaz da ölür diye korktu. Ama kuşku aklının köşesinden bile geçmedi. Karın zarı yangısından ameliyat edilmişti. Hastalık ağırdı ama olacak cinstendi. Bizi daha çok şaşırtan bir papazın gelip kendisiyle görüşmesini hiçbir zaman istememiş olmaması, Simon'u bir daha göremeyeceğim diye üzüm üzüm üzüldüğü gün bile. Mart'ı getirmiş olduğu dualar kitabını, İsa'lı haçı, dua tesbihini çekmecesinden çıkarmadı. Jean bir sabah, bugün pazar François teyze, kuda sahiline katılmak istemez misiniz diye sormuştu. Aman yavrum, çok yorgunum. Dua edecek halim yok. Tanrı bağışlar beni diye karşılık vermişti annem. Bayan Tar diyor, Pupet'in yanında günah çıkaracağı papazı görmek isteyip istemediğini daha bir üsteleyerek sormuştu. Annemin yüzü sertleşmişti. Çok yorgunum. Konuşmaya son vermek için de gözlerini yummuştu. Başka bir eski arkadaşının hatır sormaya gelişinden sonra Jean'a demişti ki, şu garip Louise de ama tuhaf şeyler soruyor. Kliniğe bağlı bir papaz olup olmadığını öğrenmek istedi. Hani çok umurumdaydı da. Bayan de Saintange bizi canımızdan bezdiriyordu. Madem kaygıları var, dinin avuncunu istemesi gerekir. Ama istemiyor. Bana da başka arkadaşlarına da söz verdirmişti. Din kurallarına uygun bir biçimde ölmesine yardım edelim diye. Şu anda istediği iyileşmesine yardım edilmesi. Bizi kınıyorlardı. Anneme son dinsel hizmetlerin uygulanmasını muhakkak ki engelliyor değildik. Ama bunları kendisine zorla kabul ettirmeye de kalkmıyorduk. Kendisine uyarmada bulunmamız gerekecekti. Kansersin, öleceksin. Eminim kendilerini annemle baş başa bıraksaydık bir takım kaba sofu kadınlar onu da yaparlardı. Onların yerinde olsaydım annemin yüzyıllarca arafta kalmasına yol açacak bir baş kaldırma günahına girmesinden korkardım. Annem bunlarla baş başa kalmayı zaten istemiyordu. Yatağının çevresinde genç gülümseyişler görmek dileğindeydi. Benim gibi yaşlı kadınları dinlenme evine çekildiğim zaman bol bol göreceğim nasıl olsa diyordu yeğen kızlarına. Jean'la Mart'la birlikte olduğu zaman dindar ama anlayışlı, yalanlarımızı da yerinde bulan 2-3 arkadaşı geldiği zaman güvenlik içinde duyuyordu kendini. Öbürlerine güvenmiyor, içlerinden birkaçının sözünü ettiği zaman sesinde hınç seziliyordu. Şaşırtıcı bir içgüdüyle hangi kimselerin varlığının iç dirliğini bozabileceğini biliyordu sanki. Şu dernekteki hanımları görmeye gitmeyeceğim bir daha. Oraya bir daha ayak basmayacağım. Bir takım kimseler şöyle düşüneceklerdir. Acının, ölümün karşısında yenildiğine göre inanı ancak yüzeydeydi, sözde kalıyordu. Ben inan nedir bilmiyorum ama din annemin yaşayışının ekseniydi, tözüydü. Çekmecelerinde bulunan kağıtlar bunun böyle olduğunu gerçekledi. Duanın mekanik bir mırıltıdan başka bir şey olduğuna inanmasaydı, tesbihini çekmek onu bulmaca çözmekten daha çok yormazdı. Çekimsemesi tersine Tanrı'ya yakarmayı, dikkati, düşünceyi, belli bir tin durumunu gerektiren bir iş diye gördüğüne inandırıyor beni. Tanrı'ya ne söylemesi gerekeceğini biliyordu. Tanrım iyileştir beni ama sen ne yazmışsan o olsun. Ölmeyi kabul ediyorum. Kabul etmiyordu oysa. Yalanın artık hükmü kalmadığı şu sırada içinden gelmeyen herhangi bir söz söylemek istemiyordu. Bununla birlikte baş kaldırmak hakkını da tanımıyordu kendine. Susuyordu. Tanrı iyidir. Bayan Vautier ürkmüş, şaşkın, anlamıyorum demişti bana. Anneniz ki o kadar inanı sağlam, o kadar dini bütün, ölümden öylesine korkuyor ki. Ermişlerin de sırasında çığlık ata ata, çarpına kasıla öldüklerini bilmiyor muydu? Zaten annem ne Tanrı'dan korkuyordu ne şeytandan, yeryüzünden ayrılmaktan korkuyordu yalnız. Ninem göçtüğünün farkındaydı. Sevinmiş gibi bir halle son olarak rafadan yumurtamı yiyip sonra da gidip Gustav'ı bulayım demişti. Yaşamaya büyük şevkle sarılmıştı. 84 yaşında üzgün üzgün bitkiler gibi davranışsız yaşayıp gidiyordu. Ölmek onu tedirgin etmiyordu. Babamın gösterdiği yürek pekliği daha az olmamıştı. Annene söyle papaz getirtmesin, oyun oynamak istemiyorum demişti bana. Sonra kılgın bir takım konulardaki isteklerini anlatmıştı. Ninem cennete göçmeyi ne kadar dinginlikle kabul etmişse, babam da yıkılmış, hırçınlaşmış haliyle yokluğa göçmeyi o kadar dinginlikle kabul ediyordu. Annem yaşamayı benim sevdiğim ölçüde seviyordu. Ölüm karşısında da benim gibi baş kaldırıyordu. O can çekişe dururken yeni çıkan kitabımı açımlayan birçok mektup almıştım. Bir takım sofu kimseler zehir gibi bir acıma gösterisi içinde inanınızı yitirmemiş olsaydınız ölüm sizi bu kadar korkutmazdı diye yazıyorlardı. İyi dilekli okurlar beni sözleriyle yüreklendiriyor, yok olmak önemli değil, ardınızda yapıtınız kalacaktır diyorlardı. Hepsine içimden şu karşılığı veriyordum, aldanıyorsunuz. Din anneme ne verebilirdi ki? Ölümümden sonra başarı kazanmak umudu bana ne verebilirdi? Yaşamaya sıkı sıkı sarılmışsanız, sizce ister gökyüzünde, ister yeryüzünde olsun, ölümsüzlük ölümün acısını size unutturamaz, sizi avutamaz. Annemin hekimi daha ilk belirtilerinden kanseri tanılamış olsaydı ne olurdu? Işınlarla bu kansere karşı savaşılır. Annem de 2-3 yıl daha yaşardı herhalde. Ama hastalığının ne olduğunu bilecek, hiç değilse sezecek, ömrünün sonunu boğucu sıkıntılar içinde geçirecekti. Bizim yandığımız hekimin yaptığı yanlışlığın bizi aldatmış olması, yoksa annemi mutluluğa eriştirmek başlıca tasamız haline gelirdi. Jean'la Pupet'in o yaz karşılaştıkları güçlüklere hiç önem verilmezdi. Ben annemi daha sık görür, kendisine yeni yeni eğlenceler yaratmaya çalışırdım. Doktorların kendisini canlandırmalarına, ameliyat etmelerine de yerinmeli mi, yerinmemeli mi? Bir gün bile kaçırmak, yitirmek istemeyen annem böylece 30 gün kazanmış oldu. Bu 30 gün kendisine sevinçler de getirdi, kaygılar, acılar da. Zaman zaman karşısına dikildiğini sandığım tehlikeden, o korkunç acıları çekmekten yakasını kurtardığına göre onun adına bu konuda bir karara varamam. Kız kardeşim için annemi daha ilk gördüğü gün yitirmesi kendisini pek güç toparlayabileceği bir sarsıntı olurdu. Ya ben, annem o gün ölmüş olsaydı, arkasından gelen 4 haftanın getirdiği imgeleri, karabasanları, üzüntüleri bilmeyecektim. Ancak o gün ölmesi karşısında nasıl bir sarsıntı geçirirdim, ölçemem, kestiremem. Üzüntüm hiç de ummadığım bir biçimde patlak verdi çünkü. Bu ertelenişten kesinlikle şu kazancı sağladık. Pişmanlık acısı duymaktan kurtulduk. Hemen hemen kurtulduk hiç değilse. Sevdiğimiz bir kişi öldüğü zaman sağ kalmak suçunun kefaretini yüreğimize işleyen yeğen bir pişmanlıkla öderiz. Ölümü bu kişinin ne kadar eşsiz benzersiz olduğunu açıkça anlatır bize. Varlığının bir zamanlar bütünüyle var kıldığı, yokluğunun kendi bakımdan ortadan kaldırdığı dünya kadar uçsuz bucaksız hale gelir bu ölü. Yaşamımızda daha çok yer tutması, gide gide yaşamımızın tümünü kaplaması gerekirdi gibi gelir bize. Kendimizi sıyırırız sonra bu sersemliği işten. O da öbürleri arasında öbürleri gibi bir bireydi, o kadar diyoruz. Ancak kimsecikler için elimizden geleni hiçbir zaman yapmadığımızdan, kendi elimizle çizdiğimiz, tartışılabilecek sınırlar içerisinde bile elimizden geleni yapmadığımızdan, kendimize gene de bol bol sitem edecek sebepler buluruz. Şu son yıllarda annemin karşısında özellikle savsaklamalardan, yapılması gerekeni geri bırakmaktan, çekimsemelerden suçluyduk. Kendisine adadığımız bu günler gecelerle, orada bulunuşumuzun ona verdiği erinçle, korkuya, acıya karşı kazanılan utkularla bu suçlarımızı bağışlattık gibi geldi bize. Direngen uyanıklığımız olmasaydı çok daha fazla acı çekerdi annem. Çünkü başka ölümlerle karşılaştırılınca ölümü gerçekten zahmetsiz, sessiz oldu. Beni canavarların eline bırakmayın. Kimseciklere böyle bir çağrımda bulunamayacak olanları düşünüyordum. Kendimi savunmasız kalmış duymak, yazgısız, tamamıyla aldırışsız hekimlere aşırı ölçüde çalıştırılan, yorgun, bezgin hemşirelerin elinde olmak ne korkunç şey. Yılgıya kapıldıkları zaman alınlarına kimse elini koymayacak. Ağrılarla kıvranmaya başlar başlamaz yatıştırıcı ilaçlar verilmeyecek. Yokluğun sessizliğini dolduracak yalan dolu gevezelikler yapılmayacak. 24 saat içinde 40 yıl birden yaşlanmış. Bu cümlede uzun süre aklımdan çıkmamıştı. Bugün hala korkunç can çekişmeler oluyor. Niye? Sonra şu da var. Koğuşlarda son saati yaklaştığı zaman ölümcül hastanın yatağını bir paravanayla çevrelerler. Ertesi gün boş duran başka yatakların çevresinde de bu paravanayı görmüştür hasta. Ne olacağını bilir. Annemi kimsenin gözünü dikerek bakamadığı bu kara güneş karşısında gözleri kamaşmış, saatlerce yatar halde getiriyordum gözümün önüne. Fal taşı gibi açılmış, bebekleri irileşmiş gözlerindeki büyük korkuyu imgeliyordum. Annemin ölümü gerçekten zahmetsiz, sessiz oldu. Herkese nasip olmaz böyle ölüm. Pupet o gece bende kaldı. Sabahın onunda kliniğe gittik gene. Otellerde olduğu gibi odanın öğleden önce boşaltılması gerekiyordu. Bir kez daha merdivenden çıktık, iki kapıdan geçtik. Yatak boştu. Duvar, pencere, lambalar, eşyalar, her şey yerli yerindeydi. Çarşaf apak, dümdüz duruyordu. Bir şeyin olacağını kestirmek başka, olduğunu görmek, bilmek başka. Bu tokmağın başımıza ineceğini hiç bilmeseydik ancak bu kadar sarsılabilirdik. Gömme dolaptan bavulları çıkardık, kitapları, çamaşırları, ufak tefek tuvalet eşyasını, kağıtları içlerine yığdık. Yalanların yozlaştırdığı 6 haftalık bir içli dışlılıktan arta kalanlar. Kırmızı sabahlığı orada bıraktık. Bahçeden geçtik. Dibinde bir yerlerde yeşilliğin içinde gizli bir morg vardı. İçinde de çenesi bağlı annemin cesedi. Hem kendi istediği için hem de öyle rast geldiği için en sert sarsıntıları geçirmiş olan Puppet o kadar bitkindi ki cesedi bir daha görmesini öneremedim. Kendim de onu görmek istediğime pek emin değildim. Bavulları Blome sokağındaki eve kapıcıya bıraktık. Cenaze kaldırma işleriyle uğraşan bir yer ilişti gözümüze. Ha buna kaldırtmışız, ha başkasına. Karalar giymiş iki bay ne istediğimizi sordu. Türlü tabut örneklerinin fotoğraflarını gösterdi bize. Şu tabut daha güzel. Pupet hıçkırıkla karışık bir gülme tutturdu. Daha güzel ha. Şu kutu. Bu kutuya konmak istemiyordu. Annemin 2 gün sonra cuma günü gömüleceği kararlaştırıldı. Çiçek istiyor muyduk? Evet dedik. Niye öyle dediğimizi bilmeden. Ne haç ne çelenk. Yalnız koca bir demet çiçek. Tamam, her şeyi onlar yapacaktı. Öğleden sonra bavulları annemin dairesine çıkardık. Bayan Löblon evin biçimini değiştirmişti. Daha temiz, daha iç açıcıydı şimdi. Güç tanıdık evi. Daha iyiydi öyle olması. Hırka ile geceliklerin bulunduğu bavulu bir dolaba tıkıştırdık. Kitapları bir yere sıraladık. Kolonyayı, şekerleri, tuvalet eşyasını döktük, attık. Gerisini de evime götürdük. Gece uyku tutmadı beni. Yanından son ayrılışımda seviniyorum beni öyle iyi gördüğüne dediği için gittiğime yerinmiyordum.